Ayrım 5.
Sayfa 43. Bedenini hafifçe geriye alıp arkasına yaslanarak Mary dedi, elini verir misin? Prenses Maria'nın uzanan elini tutup karnının üzerine bastırdı. Gözlerinde bir şeyler bekliyormuşçasına bir gülümseme vardı. Ve üstünde ince tüyler bulunan kısa dudağı çocuksu bir mutluluklu kıvrılışıyla yukarıya doğru çekildi, öylece kaldı. Prenses Maria gelininin önünde diz çöktü, yüzünü onun giysisinin kıvrımları arasına gömdü. Liza ışıldayan mutlu gözlerle baktı bir süre görümcesine ve sonra şöyle konuştu. ''İşte bak, duyuyorsun değil mi? Öyle tuhafıma gidiyor ki sorma. Biliyor musun Anne Mary, onu o kadar, o kadar çok seveceğim ki, dünyalar kadar.'' Prenses Maria başını kaldırıp bakamazdı çünkü ağlıyordu. Küçük prenses sordu. ''Maşa, ne var kuzum? Ne oldu sana böyle?'' Prenses Maria gözlerini gelininin dizlerine bastırarak silerken, ''Hiç dedi, hiçbir şey. İçimde tuhaf bir hüzün uyandı sadece. Andre için üzülüyorum da.'' Prenses Maria o sabah küçük prensesi birkaç kez vereceği haberi hazırlamak istemiş ama her seferinde vazgeçmek zorunda kalmıştı. Çünkü hemen ağlamaya başlıyordu. Ve Liza, çevresinde olup bitenlere pek fazla dikkat etmeyen bir kadın olduğu halde, nedenini anlayamadığı bu gözyaşlarından kaygılanmaya başladı sonunda. Hiçbir şey söylemiyordu ama huzursuzluk içinde çevresine bakınıp duruyordu. Yemekten önce yaşlı prens gelmişti odasına. Küçük prenses her zaman ondan çekinirdi. O günse prensin yüzünde özellikle kızgın bir ifade dalgalanıyordu. Kızgın ve huzursuz. Nitekim tek bir söz etmeden girmesiyle çıkması bir oldu. Küçük prenses gözlerini Prenses Maria'ya çevirdi. Sonra da hamile kadınlara özgü bir tavırla tüm dikkatini kendi içinde olup bitenler üzerinde toplamış gibi derin derin düşünmeye başladı. En sonunda da birdenbire ağlamaya koyuldu. ''Yoksa Andre ile ilgili bir haber mi aldınız?'' Prenses Maria sakin bir sesle ''Hayır'' dedi. ''Biliyorsun ki henüz herhangi bir haber gelmesi söz konusu olamaz. Ama babam kaygılanıyor, doğrusunu istersen ben de biraz korkuyorum.'' ''Demek ki bir şey yok.'' Prenses Maria görümcesine ışıldayan gözlerle baktı. ''Hayır, bir şey yok.'' Prenses Maria durumu ona bildirmemeye karar vermişti. Gelen korkunç haberi doğuma kadar küçük prensesten saklamaya babasını da razı etmişti. Zaten doğuma bir iki gün ya var ya yoktu. Yaşlı prens hiçbir umut beslemek istemiyordu. Prens Andre'in ölmüş olduğuna kesinlikle inanıyordu. Gerçi oğlunun son olarak görüldüğü yerde araştırma yapmak üzere bir görevliyi Avusturya'ya göndermişti. Ama aynı zamanda Moskova'ya onun için bir anıt ısmarlamaktan da geri kalmamıştı. Anıtı bahçeye diktirecekti. Zaten herkes oğlunun öldürülmüş olduğunu söylüyordu artık. Aslında yaşlı prens yaşamını eskisi gibi sürdürmek istiyordu ama artık gücü yetmiyordu. Gittikçe daha az yemek yer, daha az yürür, daha az uyur olmuştu. Prenses Maria ise mutluydu tam tersine. İçinde ağabeyi yaşıyor gibi bir duygu vardı. Her an onun dönüş haberini bekliyor ve onun için dua ediyordu. 8. Küçük prenses 19 Mart sabahı kahvaltıdan sonra sevgili dostum diye başladı konuşmaya. Üstü tüylü kısa dudağı her zamanki gibi hafifçe yukarı doğru kalkmıştı. O korkunç haber ulaştığı günden beri evde bulunan herkesin yalnız gülümsemelerinde değil seslerinde bile sezilen hüzün küçük prensesin gülümseyişine de bulaşmıştı o sırada. Genç kadın nedenini bilmeksizin herkesin duygularına uymuştu. Gülümseyişi herkesçe yaşanan acıyı sanki daha da belirginleştiriyordu. Sevgili dostum, korkarım ki aşçı Foka'nın dediği gibi kahvaltı bana dokundu. O sessiz hantal adımlarıyla korku içinde koşarak gelinine yaklaştı Prenses Maria. Ne oluyor sana şekerim dedi, sararmışsın sen. Ah, çok sararmışsın hem de. Odada bulunan hizmetçilerden biri, Maria Bogdanovna'ya haber verelim mi prensesim diye sordu. Maria Bogdanovna kentten gelip iki haftadır Lisigori'de kalmakta olan ebenin adıydı. Prenses Maria hemen, gerçekten verelim ya dedi. Belki de zamanı geldi artık. Hadi ben gideyim, yürekli ol meleğim. Liza'yı öptükten sonra odadan çıkmak için kapıya doğruldu. Ah hayır diye atıldı küçük prenses, hayır. Yüzünde solgunluktan başka dayanılmaz bir acıdan ileri gelen çocukça bir korku ürpertisi belirmişti. Hayır, mideden bu. Mideden olduğunu söyleyin Maria, mideden deyin. Çocuksu, dokunaklı, şımarıklığa kaçan, dahası biraz da yapmacık bir tavırla küçük ellerini bükerek ağlamaya başlamıştı birden. Prenses Maria koşarak Maria Bogdanovna'yı çağırmaya gitti. Oh tanrım, tanrım! Giderken arkasından duyduğu sözlerdi bunlar. Ebe dolgun ama küçük ellerini ciddi ve sakin bir şekilde ovuşturarak ona doğru geliyordu. Prenses Maria korkudan iri iri açılmış gözleriyle yaşlı kadına baktı. Maria Bogdanovna dedi, galiba başlıyor. Maria Bogdanovna adımlarını sıklaştırmaya gerek duymadı. Aynı sakin tavırla yanıt verdi. İyi ya, Tanrı'ya şükürler olsun prenses. Sizin gibi genç kızlar bunları bilmeli artık. Prenses Maria, Moskova'dan doktor gelecekti. Nasıl oldu da daha gelemedi diye sordu. Liza ile Andrei'nin isteğine uyarak Moskova'dan bir doğum doktoru getirilmesi için adam yollamışlardı. Doktorun her an gelmesi beklenmekteydi. Maria Bogdanovna, siz hiç üzülmeyin prenses, zarar yok dedi. Doktorsuz da her şey yolunda gider. 5 dakika sonra prenses dışarıda ağır bir şey taşıdıklarını işitti odasından. Kapıdan başını uzattı. Uşaklar nedense Prens Andrei'nin çalışma odasındaki deri kaplı divanı yatak odasına götürüyorlardı. Divanı taşıyan adamların yüzünde bir törene katılırcasına ağırbaşlı, sakin bir ifade vardı. Odasında tek başına oturup bekleyen Prenses Maria evin içindeki seslere kulak kabartmakta, arada bir odasının önünden birilerinin geçtiğini işitince kapıyı açıp koridorda olup bitenleri anlamaya çalışmaktaydı. Sessiz adımlarla küçük prensesin odasına giden ya da oradan gelen kadınlar başlarını çevirip Prenses Maria'ya baktıktan sonra hemen arkalarını dönüp işlerine devam ediyordu. Prenses ise olup bitenleri sormaya kalkışmadan kapıyı kapatıyor ve gene odasına dönüp ya koltuğuna oturuyor ya da kitabına sarılıyor ya da gidip dua köşesine diz çöküyordu. Derin bir üzüntü ve şaşkınlıkla ayrımsıyordu içindeki heyecanı, duanın yatıştırmadığını. Birden odasının kapısı açıldı usulca ve eşikte başını mendille bağlamış olan yaşlı dadı Praskovya Savişna belirdi. Oysa dadı prensi yasaklayalı beri Prenses Maria'nın odasına hiç uğramamaktaydı. İçini çekerek senin yanında oturmaya geldim Maşenka dedi. Hem de prensesin nikah mumlarını tasvirlerin önüne dikip yakayım dedim yavrum. Ah geldiğine öyle sevindim ki dadı. Tanrı insanlara acır yavrum. Dadı bunları söyleyerek tasvirlerin bulunduğu köşenin önünde altın tellerle sarılı mumları yaktı. Sonra kapının yanında oturup çorap örmeye koyuldu. Prenses de bir kitap alıp okumaya dalmıştı. Bir süre öylece kaldılar. Yalnız dışarıdan ayak sesleri ya da konuşmalar geldiği vakit prenses korkuyla soru sorar gibi, dadıysa suskun suskun birbirlerine bakıyordu. Prenses Maria'nın kendi odasında otururken kapıldığı duygular sanki evin her köşesine bulaşmıştı. Herkes aynı duyguyu paylaşıyordu. İnanışa göre doğum yapan kadının acılarını ne kadar az insan bilirse kendisi o kadar az acı çekerdi. İşte bu yüzden herkes hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranmaya çabalıyordu. Beklenen olaydan hiç kimse söz etmiyordu. Ama bütün herkes de prensin evinde bir kural yerine geçen ciddiyetten ve terbiyeli insanlara özgü saygıdan başka, hepsini birleştiren bir acı, bir sevecenlik, o anda gelişip ilerleyen o yüce olayı kavramaktan doğan bir yumuşaklık sezilmekteydi. Kadınların bulunduğu bölümden artık gülüşmeler gelmiyordu. Uşakların odasında da herkes susmuş oturuyordu. Avluda meşaleler, mumlar yanıyor ve kimse uyumuyordu. Yaşlı prens topuklarına basa basa çalışma odasında dolaşıp duruyordu. Bir ara Tihon'u Maria Bogdanovna'ya durum nasıl diye sormaya göndermiş ve şöyle demişti. Prens durum nasıl diye soruyor diyeceksin yalnızca. Sonra hemen gel ve kadın ne söylediyse bana bildir. Maria Bogdanovna prensin gönderdiği adama anlamlı gözlerle bakmıştı ve prense doğum sancısı başladı dersin demişti. Tihon hemen geri dönüp prense durumu bildirdi. Prens peki böyle diyerek çalışma odasının kapısını kapatmıştı. Artık odadan hiç ses duyulmadı. Tihon kısa bir süre sonra mumları düzeltme bahanesiyle yeniden çalışma odasına girdi. Prens divanın üzerine uzanmıştı. Yüzünde büyük bir keder okunuyordu. Tihon başını salladı. Ona hiçbir şey söylemeden yaklaştı ve prensi omzundan öptü. Sonra da mumları düzeltmeden odaya niçin girdiğini de söylemeden çıktı. Dünyanın en gizemli, en büyük ve en önemli olayı sürüp gidiyordu daha. Akşam çoktan sona ermişti, gece bastırmıştı. Nereden geldiği belirsiz o gizli bekleyiş heyecanı, o iç ezikliği kesinlikle azalmamıştı, tersine giderek artmıştı. Hiç kimsenin gözüne uyku girmiyordu. Öyle bir Mart gecesiydi ki sanki kış salt kendi egemenliğini göstermek istiyor ve öfkeli bir çırpınış içinde son tipiyi savuruyordu insanların üzerine. Moskova'dan gelecek olan ve her an gelmesi beklenen Alman doktor için yola yedek bir araba çıkarılmış, ayrıca köy yolunun ana yoldan ayrıldığı dönemece de adamı çukurların, tümseklerin yanından dolaştırarak getirmek için ellerinde fenerlerle insanlar gönderilmişti. Prenses Maria elindeki kitabı çoktandır bırakmıştı. Hiç konuşmadan oturuyor, ışıldayan gözleriyle dadısının en küçük kıvrımını bile ezbere bildiği buruşuk yüzünü seyrediyordu. Başörtüsünün altından görünen bir tutam ak saçına, çenesinin altından küçük bir torba biçiminde sarkan derisine bakıyordu yaşlı kadının. Dadı Savişna elinde ördüğü çorap, kendi söylediğini kendi de duymadan, dahası anlamadan alçak sesle yüzlerce kez anlatmış olduğu bir şeyi, ölen prensesin, Prenses Maria'yı, Kişinev'de Moldavyalı bir köylü kadının yardımıyla dünyaya getirişini anlatıyordu. ''Tanrı yardım eder kızım, doktora gerek kalmaz hiç.'' Şiddetle esen rüzgar, odanın pencerelerinden birinin çengelleri takılı olarak aralık bırakılan kanadına çarptı birden. Her odada pencerelerden birinin kanadına, prensin buyruğuyla çengelleri takılarak açık bırakılıyordu. Ve iyice kapanmamış sürgüyü yerinden oynatarak perdeyi dalgalandırmaya başladı. Soğuk, karlı bir hava doldu içeriye ve mumu söndürdü. Prenses Maria ürperdi. Dadı elindeki örgüyü bırakarak pencereye yürüdü. Dışarı sarkarak açılmış olan kanadı yakalamaya çalıştı. Amansız rüzgar başörtüsünün ucunu dalgalandırmakta ve örtünün altından taşan beyaz saç örgüleriyle oynamaktaydı. Kanadı sonunda yakalamıştı. Kapatmadan önce, ''Prensesim yavrum'' dedi. ''Uroşpek'ten biri geliyor. Adamların ellerinde fenerler var, herhalde doktordur.'' Prenses Maria, ''Tanrı'ya şükür'' diyerek doğruldu hemen. ''Gidip karşılamalı, Rusça bilmiyor.'' Üzerine bir şal aldı ve koşarak arabayla gelenleri karşılamaya gitti. Ön odadan geçerken büyük kapının önünde bir arabanın durduğunu, çevresinde de fenerlerin yandığını pencereden görmüştü. Dışarı çıkıp merdiven başında durdu. Trabzanın başındaki küçük sütunun üzerinde eriyen damlaları rüzgarda sallanan isli bir mum vardı. Uşak Philip, elinde başka bir mum, yüzünde ürkek bir ifadeyle daha aşağıda merdivenin alt başında duruyordu. Daha altta merdivenin sola doğru kıvrıldığı yerde yumuşak kışlık çizmeler giymiş birinin ayak sesleri duyuluyordu. Çok iyi tanıdığı bir sesin bir şeyler söylediğini işitir gibi oldu. Gene o ses, ''Tanrı'ya şükür'' dedi. ''Ya babam?'' Kapıcı Demyan ona yanıt verdi. ''Yattılar efendim.'' Anlaşılan Demyan aşağı inmişti bile. Sonra o ses gene bir şeyler söyledi. Gene Demyan yanıt verdi. Ve kışlık çizmeler giymiş adamın ayak sesleri, merdivenin yukarıdan görünmeyen kıvrımlı kısmından doğru daha hızlı bir biçimde yaklaşmaya başladı. Prenses Maria bu Andrei olacak diye düşündü. Ama olanaksız. Akla sığmaz güzellikte bir şey olurdu bu. O daha bunu düşündüğü an içinde uşağın elinde mumla sahanlıkta Prens Andrei'nin önce yüzü, sonra da yakası karla dolmuş kürklü paltosuna bürünmüş bedeni belirdi. Gelen oydu, evet, ama solgundu. Yüzü değişmiş, şaşılacak ölçüde yumuşamıştı. Kaygılı bir havası vardı. Merdivenin üst başına çıktı, kardeşini kucakladı. ''Mektubumu almadınız mı?'' diye sordu. Karşılık beklemeksizin, zaten beklemiş olsa da alamazdı, çünkü prenses konuşacak durumda değildi, aşağı indi gene. Yanında doğum doktoruyla birlikte yeniden yukarı çıkıp kardeşine bir kez daha sarıldı. Doktor onu izliyordu. Andre son durak yerinde karşılaşmıştı onunla. Genç adam, şu talihe bak dedi, sevgili kardeşim. Sırtından kürkünü, ayaklarından çizmelerini çıkardı ve küçük prensesin dairesine gitti. 9. Küçük prenses başı beyaz bir başlıkla örtülü olarak yastıkların üzerinde yatıyordu. Ağrıları az önce dinmişti. Siyah saçları ateş gibi yanan yanaklarının yanından doğru kıvrıla büküle bir örgü biçiminde aşağı sarkmıştı. Üst dudağı siyah tüycüklerle süslü, güzel küçük dudağı aralıktı, gülümsüyordu. Prens Andrei odaya girdi ve ilerleyip onun yattığı divanın ayak ucunda tam karşısında durdu. Prensesin çocukça bir ürkeklik ve heyecanla bakan gözleri bir an için Prens Andrei'ye çevrildi. Gözleri, ben tümünüzü seviyorum, hiç kimseye kötülük etmedim. Öyleyse niçin acı çekiyorum, bana yardım edin ne olur der gibiydi. Prenses kocasını görüyordu ama onun o sırada böyle birdenbire karşısına çıkmasının nedenini ve anlamını kavrayamıyordu. Prens Andrei divanın öbür yanından dolaşıp karısını alnından öptükten sonra canım benim dedi. Bunu ona o güne kadar hiç söylememişti. Tanrı insanlara acır. Genç kadın kocasına soru sorar gibi baktı. Gözlerinde çocukça bir darılmışlık okunuyordu. Sanki senden yardım bekliyordum ama benim için bir şey yapmadın, sen de öbürleri gibisin diyordu. Onu kocasının gelişi şaşırtmış değildi, hayır. Geldiğini anlamamıştı yalnız, anlamamıştı. Zira Andrei'nin gelişi onun çektiği acılarla ve bu acıların dindirilmesiyle ilgisiz kalmıştı. Nitekim sancılar yeniden başlamakta gecikmedi. Prens Andrei'ye odadan çıkmasının daha iyi olacağını söyledi Maria Bogdanovna. O sırada içeri doğum doktoru da girmişti. Prens Andrei odadan çıktı ve hemen oracıkta bekleyen kız kardeşini görerek ona doğru ilerledi. Fısıldayarak konuşmaya başladılar. Ama her an durup bekliyor, içeriye kulak kabartıyorlardı. Prenses Maria, gidin dostum dedi. Prens Andrei gene karısının dairesine girdi ve yan odaya geçip oturdu ve beklemeye başladı. Çok geçmedi, yüzünü korku bürümüş bir kadın çıktı prensesin odasından. Prens ne yapacağını kestiremedi ve sonra yüzünü elleriyle örttü. Öyle birkaç dakika kaldı. Kapının öbür yanından umarsız bir hayvanın ulumasını andıran sesler geliyordu. Prens Andrei kalkıp kapıya yaklaştı, açmak istedi, başaramadı. Birileri kapıyı içeriden tutuyordu. Gene içeriden korkulu bir ses yükseldi. Olmaz, hayır, olamaz. Ortalığa bir sessizlik çöktü. Prens Andrei bulunduğu odada dolaşmaya başladı. Böylece birkaç saniye daha geçti. Sonra birdenbire korkunç bir çığlık duyuldu. Bu onun bağırışı olamazdı. O böyle bağıramazdı. Prens Andrei kapıya koştu. Çığlık kesilmişti. Ama hemen o anda bir başka bağırış, bir bebeğin viyaklaması yırttı sessizliği. Prens Andrei ilk anda, orada bir bebeğin ne işi var diye düşündü. Kim niçin çocuk getirmiş oraya? Niçin bir çocuk? Hangi çocuk? Yoksa bir çocuk mu doğdu? Sonra birden o bağırışın insanı derin sevince boğan anlamını kavradı. Gözyaşlarından boğulacak gibi oldu. Dirseklerini pencerenin pervazına dayayıp küçük çocuklar gibi ağlamaya başladı. Kapı açılmıştı. Odadan doktor çıktı, kollarını sıvamıştı. Sırtında ceket yoktu. Yüzü sapsarıydı. Çenesi titriyordu. Prens Andrei adama bir şeyler söylemek istedi. Ama doktor onun yüzüne tuhaf bir biçimde baktı ve hiçbir şey söylemeden yanından geçip gitti. İçeriden aynı anda bir kadın koşarak çıkmıştı. Kadın Prens Andrei'yi görünce eşikte durakladı. Andrei karısının yanına girdi. İçeride küçük prenses kocasının onu henüz birkaç dakika önce gördüğü durumda ölü gibi yatıyordu. Gözleri aynı noktaya dikili, yanakları sararmış, üst dudağı küçük tüylerle kaplı olan o ürkek ve güzel çocuk yüzünde aynı anlam vardı gene. O sevimli ama ölü yüz, hepinizi seviyorum ben, hiçbirinize de kötülük etmedim. Oysa siz, bana ne yaptınız böyle, ah ne yaptınız bana böyle diyordu sanki. Odanın bir köşesinde Maria Bogdanovna'nın titreyen beyaz ellerinde duran küçücük kırmızı bir şey, İlkin hafif bir hırıltı çıkardı, sonra da viyakladı. İki saat sonra sessiz adımlarla babasının çalışma odasına gitti Prens Andrei. Yaşlı adam durumu çoktan öğrenmişti. Kapının hemen arkasında durmuş oğlunu beklemekteydi. Ve kapı açılır açılmaz hiç konuşmadan o yaşlanmış kupkuru elleriyle oğlunun boynuna kıskaç gibi sarıldı ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Küçük prensesin cenaze töreni 3 gün sonra yapıldı. Tabutun konduğu yerin yanındaki basamaklardan yukarı çıktı Prens Andrei. Prensesin gözleri artık kapalı olan yüzünde gene aynı anlam okunmaktaydı. Ne yaptınız bana böyle ah der gibiydi gene. Ve ruhunda bir şeyin koptuğunu duyumsadı Prens Andrei. Artık düzeltemeyeceği ve hiçbir zaman unutamayacağı bir suç işlemiş olduğunu ayrımsadı. Ağlayamıyordu bir türlü. Yaşlı prens de çıktı basamaklardan yukarı. Küçük prensesin öbür elinin üstünde havadaymış gibi duran bal mumu rengindeki küçük elini öptü. Genç kadın ona da "Ah bana bunun için yaptınız" diyordu sanki. Yaşlı prens prensesin yüzündeki ifadeyi kavrar kavramaz sırtını döndü. 5 gün sonra küçük prens Nikolay Andreiç'i vaftiz ettiler. Papaz küçük bir kas tüyüğüyle bebeğin yumuşak kırmızı avuçlarına ve ayaklarının altına yağ sürerken dadı kundağın bezlerini çenesiyle bastırıyordu. Çocuğun vaftiz babası olan dedesi yavruyu düşüreceğim diye korka korka yer yer ezik, teneke vaftiz kabının çevresinde dolaştırdıktan sonra vaftiz annesi Prenses Maria'ya verdi. Prens Andrei çocuğu suya düşürüp boğulmasına neden olurlar diye korku içinde öbür odada oturmakta ve kutsal törenin sona ermesini beklemekteydi. Dadı çocuğu getirince Andrei sevinçle kalktı. Eski bir inanca göre bebeğin talihli olup olmadığını anlamak üzere bir tutam saçını yapıştırdıkları küçük bal mumu parçasının vaftiz leğenine atılınca batmayıp yüzmeye başladığını söyledi dadı. Prens Andrei kıvançla başını salladı. 10. Rostov'un Dolohov'la Bezuhov arasındaki düelloya karışması yaşlı kontun çabalarıyla örtbas edilmiş ve genç Rostov hak ettiği gibi rütbesi indirilecek yerde Moskova askeri genel valisinin yaverliğine atanmış bulunuyordu. Bu yüzden ailesiyle birlikte köye gidememiş, bütün yazı Moskova'da yeni görevinin başında geçirmek zorunda kalmıştı.